Mobilt'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir gündemimiz vardı. İlk konuşacağımız gelişme haber Xiaomi tarafından ve Mi 9 ile ilgili olarak artık son günlere girmiş bulunuyoruz. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtım yapılacak. Zaten Xiaomi tarafı Mobil Dünya Kongresi'ne varlık göstereceğini ve bir lansman yapacağını daha önce doğrulamıştım. Snapdragon 855 ile bu kadar sıcakken Xiaomi daha önceki yıllardan farklı olarak Nisan-Mayıs dönemini beklemek yerine Şubat ayında lansmanı yapıp sonra kademeli olarak ürünü piyasaya çıkaracak gibi görünüyor. Telefonla ilgili bazı görüntüler var. Öncelikle Xiaomi'nin ürün müdürü bir beyefendi üzerine telefonu kullanırken çekilmiş bir görüntü var. O görüntü ilk olarak ortaya çıktığı zaman telefonun 3 kamera olacağına dair bir takım öngörüler zaten yapılmaya başlanmıştı. O görüntüden hemen sonra da taslak çizimler ortaya çıkmaya başladı ve telefona genel olarak bakıldığında önden biraz OnePlus 6 6T havası taşıyan, arka taraftan bakıldığı zaman ise işte 3 kamera kurulumuyla akıllara biraz Huawei telefonları da getiren bir telefon görünüyor. Arka tarafın parlak cam olacak, gradyan renk seçeneğine sahip olacağı ve zaten platform olarak da Snapdragon 855'i kullanacağını biliyoruz.
Şimdi akıllı telefon dünyasında telefonların hızı, pil kapasitesi, ekran kalitesi çözüldü. Tasarım da artık tamamen çözüldü. Damla tipi çentik bence kötü durmuyor. Oldukça güzel bir tasarıma sahip. Tabii şimdi Xiaomi olduğu için biz fiyatının da diğer amiral gemilere göre daha uygun olmasını bekliyoruz. Kamera konusu da çözülmüş gibi duruyor. Yani aslında bu içinde bulunduğumuz 2019 kamera konusunda artık daha nelerin yapılabileceğini hayretle izleyeceğimiz bir kısım olacak, sene olacak. Neden dersen 2018'de zaten Xiaomi gibi markalar bile
çok iyi telefon
testlerde yüksek sonuçlar almaya başladılar. Şimdi bizim beklediğimiz bir şey var. Biz artık 3 kamera, 5 kamera tamam bunlar iyi, hoş. Yaklaştırsın, uzaklaştırsın, geniş çeksin, amenna ama şimdi telefonlardan iki şey bekleyemeye başladı kullanıcılar. Bir tanesi Huawei ve Google'un çözdüğü gece görme.
Gece modu, evet.
Yani gece görme dediğimizde gece moduna sahip telefonlar hızlı bir şekilde tripoda koymadan bizlere kısa bir sürede çok düşük ışıklı mükemmel fotoğraflar çekme olanağı sunması. Huawei portre fotoğrafları çekiyor ya akşamleyin. O yani gözün zor gördüğü durumlarda bile çok net fotoğraflar çekebiliyor. İkinci bir şey var. İkinci bir şey bu konuyu Android telefonlar henüz daha tam çözemediler. Ben buna inanıyorum. Video çekme konusu. Video çekme konusunda da iyi işler bekliyoruz. Mesela Pixel'in videolarına falan bak. Stabilizasyon falan onda da böyle bir...
Tabii onların hibrit stabilizasyon çalışıyor. Biliyorsun mantığı farklı şeyler denildiler ama tabii şöyle bir durum söz konusu. Yani bu telefonun kamera donanımına bakıldığı zaman 48 megapiksellik Sony yeni IMX586 sensörünü kullanacağı söyleniyor ki Sony'nin kendi zaten paylaşımları var. Detay seviyesinin çok arttığı ifade ediliyor bu konuda. Bu zaten başlı başına donanım seviyesinin bir gelişim olduğu anlamına geliyor. Üzerine Xiaomi'nin son dönemdeki kamera gelişimi, yazılım seviyesindeki, algoritma seviyesindeki ilerlemesini eklediğimiz zaman kamera deneyimi olarak Selfie'nden çok daha iyi bir kamera olacağını aslında şu an söyleyebiliriz. Nerede? Fotoğraf kalitesinde. Dediğim gibi bir gece modu olayı var, bir de video olayı var. Onları bekleyip görmek lazım. Google'un özellikle Pixel 3 ile yaptığı o Night Sight modunun ortaya çıkan sonuçlarına ne zaman önüme gelse bakıyorum, her seferinde vay canına diyorum. Yani tek kamerayla adamlar neler çözebiliyor tarzında. Ben de seninle benzer şekilde bu taraflarda gelişme olması taraftarıyım. Bunun için tabii şöyle bir durum söz konusu. Evet, ekran boyutu büyüyecek, pil kapasitesi artacak. İşte MIUI 10'la gelecek, yine telefon çok hızlı çalışacak. Şimdi MIUI 11 ile ilgili iddialar var. Sıfırdan tasarlandığı telefonların daha da hızlanacağı söyleniyor. İşte ekrana parmak izi okuma gibi özellikler de var ama şimdi Xiaomi tarafından bir değişik strateji yaygınlaşmaya başladı. Biz ne gördük? Xiaomi geçtiğimiz sene Pocophone'u çıkardı. Pocophone F1. İşte fiyat performans oranı belki de en agresif olan telefon olarak amiral gemi katili olarak piyasaya çıktı. Snapdragon 845'li bir cihaz ve 300 doların altında fiyatlandırmayla. Yakın dönemde Xiaomi ne yaptı? Artık Redmi ürün grubunda alt marka yapıyorum. Xiaomi değil artık. Onlar Redmi markasıyla piyasaya çıkacaklar ve geçtiğimiz hafta Redmi'nin CEO'su dedi ki Redmi olarak biz de Snapdragon 855'i telefon yapacağız.
Şimdi ben şunu anlamadım Erdi. Adamların elinde zaten Pocophone vardı. Redmi de var. Şimdi bir de Xiaomi'nin kendisi var.
Şimdi şöyle Pocophone ilk çıkarttığında daha bölgesel bir marka gibi anladık biz bunu. İşte Hindistan ve bazı başka bölgeleri kaplayan. Redmi daha global bir marka olabilir. Benim buradaki endişem biraz daha farklı. Şimdi Pocophone'da amiral gemisi var. Redmi'de amiral gemisi var. Acaba Mi markalı amiral gemilerinin fiyatı yüksek mi tutacaklar? Şimdi Redmi'de 855 göreceğiz. Poco'da göreceğiz. Poco'nun kendi 350 dolar. Redmi'ninki 450 dolar.
Şimdi orada
bu telefon
şöyle
600
bir...
dolar mı olacak acaba? 600 dolardan mı başlayacak?
Kargaşa da oluşmaya başladı.
Umarım olmaz tabii de.
Amiral gemisi dediğimiz telefonlarda amiral gemilerin aslında evet bir sürü donanımsal özellik ayırıyordu ortası ve alt sınıf telefonlardan ama asıl amiral gemisini tanımlayan özellikler neydi? Tasarımsal detaylardı. İşte yok köşeleri ovalletilmiş ekranlar, köşeden köşeye ekranlar falan nerede çıktı ilk? Amiral gemilerinde gördük biz çerçevenin inceldiğini. Şimdi Çinlilerin yeni akımına baktığımızda giriş, orta, üst fark etmiyor. Tasarımların hepsi aynı. Yani tasarımsal olarak da bir fark kalmamaya başladı. Ayrıştırmayı nasıl yapacaklar? Senin orada dediğin doğru. Yani şimdi kamera diyorsun, Pocophone'un testlerine bakıyorsun. O da artık en son güncellemelerle daha yüksek puanlar almaya başladı. Yani kullanıcısı tatmin edecek bir kamera performansı var. Gerçekten hayretle bekliyoruz. Belki de şöyle yapacaklar. Yeni gelişen sensörler, derinlik algılayıcı sensörler ki bu telefonun 3. kamerasının derinlik algılayıcı bir sensöre sahip olduğu söyleniyor. Belki de bunlarla beraber artık çok daha üst sınıflara taşıyacaklar üst telefonlardaki deneyimi. Çok farklı bir deneyim olacak. Diğerlerinde de evet 2018'in amiral gemisinin verdiğini verecek sana ama yani ayrışmayı artık belki de resim kalitesi, video kalitesinde göreceğiz. Bu
tuhaf bir durum olacak. Şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi Poco tarafında hatırlarsın belki ilk lansmanı yaptıklarının ortaya çıkan ülkeler arasında Türkiye de görünüyordu. Sonra Türkiye'yi çıkardılar gibi bir durum ortaya çıktı vesaire derken olay karıştı. Ardından şimdi Redmi markası var. Yani Poco'da da Poco F2'nin zaten yüksek performanslı olacağı konuşuluyor. Redmi'de de 855, Mi 9'da 855. Belki daha gelişmiş teknolojileri Mi markasında kullanacaklar, daha özel teknolojileri. Diğer modellerde evet, iyi işlemci, iyi kamera ama nispeten belki o Y diyebileceğimiz ilk özellikle ilk defa belki bu telefonlarda görmeyeceğiz. Xiaomi tuhaf bir yere doğru gidiyor. Yani geçtiğimiz senin içerisinde Xiaomi'nin başkan yardımcısının açıklaması var. Bir telefona bu zamanlarda 699 doların üzerine fiyat verme, ödeme yapmak için bir sebep yok da diyorlardı. Öyle de bir durum varken bakalım. Mi Mix 3 gibi flagship telefonlar da var. Yepyeni tasarım anlayışını beraberinde getiren.
Ama Çinlilerin kendi içinde bile amiral gemileri uygun fiyatlıyken ya bunlar tam uygun fiyatlı değil deyip bölünüp daha da uygun fiyatlı amiral gemiler çıkartma yolunda ilerlemeleri gerçekten muazzam bir başarı. Ve kullanıcının çok da fazla işine yarıyorlar. Eğer bu firmalar olmasaydı bugün sen Android telefonda da Snapdragon 845'i, 855'i 1000 dolarlık cihazlarda görecektin sadece.
Yani ilginç bir durum var. Şimdi 3 markalı gruplara bakıldığı zaman şimdi Xiaomi tarafı artık olacak gibi. Xiaomi, Redmi ve Poco. İşte BBK var. OnePlus, Oppo ve Vivo. Hatta onunla bir Realme diye marka var. Hindistan pazarına ile filan. Huawei, Huawei Honor diye gidiyor. Aslında Çinlilerin bu markalarla elde ettiği başarı birazdan konuşuruz. Samsung'un da belki yapması gereken adımlardan birisi olacak. Çünkü onların da durumu biraz daha toparlaması gereken bazı adımlara ihtiyaçları var. Onları zaten konuşacağız ama toparlamak gerekirse Mi 9 özellikle kamerası ile iddialı geliyor. Bu arada ön kameranın da 24 megapiksel olacağı konuşuluyor. Bunu da buradan vermiş olalım. Son bir detay daha var. Hatta burada görüntülerde olmayabilir belki ama bir prototip görüntüsü sızdırdı Mi 9 ait olduğu iddia edilen. Sol taraftaki kamera konfigürasyonu şu ana kadar gördüğümüz görüntülerin birebir aynısı ama sağ tarafta üstte iki tane pin noktası var. Muhtemelen Mi 9 yerine Essential'ın PH2 adını verdiği bir telefon anlayışı var. Yeni bir telefon tasarım anlayışı var. O telefon olabilir. O pinlerle üst tarafa bir 360 derece kamera takılabileceği söyleniyor. Ya da bir ses kodiyenin takılabileceği söyleniyor. Onu hep beraber telefon piyasaya çıkınca daha iyi anlayabileceğiz. İlginç bir marka Energizer. Şimdi daha önce biz bazı telefonlarını gördük. Bir pil markası olduğu için akıllara tabii ki batarya tarafı geliyor. Böyle tuhaf yüksek kapasiteli bataryaya sahip olan telefonları.
16 amperlik telefonunu çekmiştim.
Sen mi çekmiştin? Sen çekmiştin değil mi geçen sene? Şimdi Mobil Dünya Kongresi'nin belki de aslında gizli kahramanlarından birisi olabilir. Niye böyle düşünüyorum? Yaptıkları resmi açıklama var. Tam 26 tane. Söylemesi kolay. 26 tane yeni model getireceklermiş Mobil Dünya Kongresi'ne ve bunlar arasında 18.000 mAh kapasitesi. O senin çektiğin telefonun yenisi diyelim biz buna. 18.000 mAh kapasitesi. Muhtemelen pili bitmeyen telefon diyebileceğimiz bir model de var. Bunlar arasında katlanabilir ekranlı model de var. Bunlar arasında pop-up kameralı model de var. Önce şunu konuşalım. Herhalde katlanabilme olayını teknolojik olarak çözmüş gibiler. Yani bugün Energizer'ı bile göstereceğim diyorum telefonu yani.
Ya Energizer'ın standı diğer firmalara göre çok daha küçük bir stand ama çok daha ilgililer. İnanılmaz ilgililer de geçen sene.
Belki farklı olur bakalım.
Belki geçen çok daha öyleydi. Kalabalık olabilir bilmiyorum. Ben gittiğimde kalabalık da değildi. Böyle arada bir standtı ve hangi telefonu istersen çıkartıp raftan veriyorlardı. Bir tek sıkıntısı vardı tabii. Mesela ben 16.000 mAh'lik telefonu çektim ama telefonun pili yoktu, şarjı yoktu.
Onu şarj etmesinde hızlı şarj yoksa herhalde. Bir gün sürer.
Öyle düşünecek olsa gerek yani telefonun pili bitmiş şarj etmemişler. Kapalıydı telefon o şekilde gösterdim. Hatta izleyenler de şey demişlerdi yani telefon kapalı nasıl 16.000 mAh'i üstüne koyuyorlar diye. Sadece telefon nasıl tasarımsal detaylarına da orada değinmiştik. Katlanabilir telefon nasıl olacak? Yani sadece prototip mi gösterecekler çalışan bir örnek mi olacak onu merak ediyorum. Mesela 16.000 mAh'lik telefon büyük ihtimal çalışmıyordu zaten orada gösterdiklerinde.
Ya zaten hani çok sonrasında dünyada çok konuşulan,
bir şey olmadı.
Önümüze gelen bir şey olmadı
henüz. Ama Allah'a var geçen senenin en çok tıklanan videolarından bir tanesi oldu.
Abi şimdi de. Yani telefon diyoruz, kamera diyoruz, performans diyoruz da hani en çok beklentinin yüksek olduğu alanlardan biz pil performansı.
Ha, şöyle bir şey var ortak noktası Energizer'in. 16.000 mAh'i tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi küçücük bir telefonda sunmuyor. Kütük gibi tasarımlarla sizlere sunuyor.
Ağır bir telefonda.
Ya o zaman da benim için bir anlamı olmuyor biliyor musun Erdin? Yani evet dev gibi, kütük gibi taşıdıktan sonra telefonu iPhone'da ek batarya satıyor. Apple'ın da kendi resmi ek
telefon
bataryası var.
Telefon özellikle aslında taşınabilir batarya mı destek? Şimdi telefonun teknik özelliklerini açıklamadıkları için hani haksızlık etmek gibi olmasın.
Bu şarj edecek diğer cihazları zaten.
Ters şarj olur. Ben de aynı fikirdeyim. Ama tabii bunun üzerine bir de Snapdragon 660-710 gibi platformu falan gelirse
of. Şu süper olur gerçekten.
Tam güzel bir adım olabilir ama tabii şey kısmı önemli özellikle. Katlanabilir telefon tarafında biz daha önce mesela FlexPay diye bir telefonu çektik Royal firmasının ki firma şunu söylüyor. Ben paneli geliştiren markayım aynı zamanda. Halihazırda bazı başka Çinli ve uzak doğu markalarını panel üreten firmalarına katlanabilir ekran yaptığını biliyoruz.
Evet.
Yani teknolojik olarak panel kalitesi iyidir, kötüdür, bu telefon başarılı olur olmaz ayrı bir hikaye ama temelde çözülmüş gibi görünüyor. Pek çok farklı markadan da
ya şimdi San Francisco'da göreceğiz. Samsung'dan göreceğiz. Mobil Dünya Kongresi'nde Huawei'den Xiaomi de ya. Göreceğiz. Xiaomi de gösterecek belki. O da henüz daha tam kesinleşmiş değil. Hani elimize alıp bakabilecek miyiz ama. Yani şu görünüyor ki 2019 en azından firmaların eteklerindeki bu prototipleri insanlara en azından tutulabilir bir şekilde verdikleri yıl olacak. Benim tahminim 2020-2021'di. Bu tip telefonların yaygın bir şekilde kullanılabilmesi ki bununla ilgili bir yazım da var. Bir makale de yazmıştım donanıma ben de. Büyük ihtimalle 2020'den sonra alınabilir fiyatlarda belki orta üst segmentte bile biz şey göreceğiz katlanabilir.
Yani Çinlerde görürüz dedi. Yani markalarda alınabilir fiyatlarından ondan emin değilim.
Bazı konseptler var. Konsept tasarımlar var. Özellikle Motorola'nın Razr modelinin yeni katlanabilir versiyonu için bazı videolar yayınlandı. Biliyorsun bazı görseller var. Keşke gerçek olsa o tasarım. İçe doğru katlanan paneller yani daha küçük cebinizde daha rahat taşıyabileceğiniz ama açtığınızda normal bir dokunmatik telefona dönüşen modeller var. Yani illa tablete değil normal bir telefonu katlayıp çok daha küçük bir şekilde kullanabileceğin bazı prototip çalışmalar var.
Hatta iki kere katla telefon gibi saat gibi kullan değil mi? Yani şöyle bir durum var sadece. Mesela Samsung Vietnam'da sonrasında tabii kaldırdığı için herhalde muhtemelen yanlışlıkla oldu diyebileceğimiz bir videosu sızmıştı ortaya. Orada da Samsung'un katlanabilir ekranla ilgili konsept tasarımları vardı. Yani oradaki tasarımlardan bir tanesi var ki gelirse zaten yılın çok büyük kısmında Samsung'un katlanabilir telefonu konuşuyoruz gibi görünür. Ama en azından şu ana kadar gösteren örnekler çerçevesinde benim en çok hoşuma giden tasarım Xiaomi'ye ait. O iki taraftan katlanabiliyor olması, katlandıktan sonra küçük bir telefon olarak kullanmaya devam, nispeten küçük bir telefon olarak kullanmaya devam edebiliyor olmak güzel.
Şimdi orada şöyle bir yarış da olacak. Katlanabilir cihazlar henüz daha prototip. Yani büyük ihtimalle biz hemen piyasaya çıktıklarını görmeyeceğiz. Çıkarlarsa da ultrasonik fiyatlardan limitli sayılarda çıkacaklardır.
Samsung zaten 1700-1800 dolar konuşuluyor.
Şimdi düşünsene 3 firmada katlanabilir cihazını tanıtacak. Yani o ilk firmayı saymıyorum. Panel üreticisiydi ve öyle sembolik bir cihaz gösterdiler aslında. Şimdi Xiaomi, Huawei ve Samsung'dan göreceğiz. Bu firmaların kullanıcı gözündeki teknoloji liderliğini de perçinleyecek bir gösteri olacak. Hangisi kaybederse o aslında bütün bu senenin kaybeden olabilir tasarım anlamında.
Bu arada şunu da söyleyelim. Ben geçtiğim sene Samsung geliştiriciler konferansına katıldığımda sahneye Google'ın Android arayüzünden sorumlu yöneticisi de çıkmıştı. Ve Google şunu söylüyor. Artık yani Android'in temelinde katlanabilir ekran desteği var arayüz seviyesinde ve üreticilerin artık onu nasıl uygulayacağı da burada önem arz eden konulardan birisi. Çünkü gelecek telefonların hepsi de aynı konsepti taşımıyor. Mesela Samsung tarafında açtığınızdan tablet oluyor. Kapattığınız zaman arkada başka bir ekran var. Xiaomi'nin konseptini katlıyorsun ekran oluyor ve telefon olarak yine aynı şekilde kullanmaya devam edebiliyorsun. Farklı anlayışlar var ama bu yılın en büyük savaş alanlarından birisi de muhtemelen katlanabilir telefonlar olacak.
Evet, kılıfçıların da inovasyon yapması gerekecek. Yeni böyle yenilikçi fikirlerle ortaya çıkmaları gerekecek büyük ihtimal.
Hatta belki pilcilerin bile eğer büyük pil koymak istiyorsan.
Onların bile pili nasıl olacak, kamera nasıl olacak hepsini göreceğiz bakalım. Konseptler ortaya çıkacaklar.
Daha önce bahsettiğim o FlexPay'deki örnek aslında diğer markalarda da hayata geçebilirse güzel olabilir. Ekranı katladığın zaman sana bakan kısmında senin kendini görüyor olman fotoğraf çekerken bana bakan kısmında çeken kişi olarak benim seni görüyor olmam. Evet. Değişik bir eğlenceli kullanım senaryoları yaratabilir ama hepsi işte markaların nasıl uygulayacağı ile ilgili. En çok beklenen ürünlerinden birisi Sony'nin yeni amiral gemisi.
En çok beklenen mi?
Bence öyle. Niye dersin der? Sony çünkü bir kırılma insanlar istiyorlar. Ya olacak ya olmayacak artık çünkü.
Yani ben belki iki sene önce haklısın. Şu anda Sony'yi konuşan çok az kişi görüyorum. Ancak böyle şey oluyor. Bir kişi falan çıkıyor. Niye Sony'yi konuşmadınız diyor. O kayboluyor.
Ya şöyle söyleyeyim. Ben Twitter'da yaptığım ankette de öyle oldu. Huawei, Xiaomi, diğer markalar ve dördüncü seçenek o Sony'yi koydum. En az o Sony'den tanıtıldı.
Yani, yani beklenen değil bir telefon. Onu söyleyeyim.
Ya bir şekilde. Nedense benim de içimde öyle bir beklenti var. Sonucunda bir telefon yapsalar da güzel bir telefon çıksa da ortaya en azından rekabet.
Tabii firmalardan beklentimiz bu yönde.
Sony tarafında da işte ortaya çıkacak telefonla ilgili bir takım yeni bilgiler yayınlanmış durumda. Kamera tarafıyla ilgili bazı görseller sızdırıldı. İddialarına göre 52 megapiksellik Sony'nin şimdiye kadar yapmış olduğu en güçlü mobil kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyor. F1.6 diyaframa sahip olan ve yine 0.3 megapiksellik bir top kamerayla birlikte 16 megapiksellik ikinci bir kamerayı da bünyesinde barındıracakmış.
Evet yani
çerçevesiz tasarım olacağı söyleniyor bu arada. Ne kadar doğru çıkar, ne
bazı
kadar doğru çıkar
sızıntılar var. Çerçevesiz tasarım bile çerçeveli Sony'nin. Enteresan bir sızıntı. Eğer öyle değilse ve çerçevesiz...
Bir tanesinde orada tam ekran gibi görünüyor. O çıkarsa... Evet,
düzgün hani, bir tasarımla çıkarsa ve kamerası da böyle olursa en azından Sony geri döndü diyebiliriz. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var bana sorarsanız sektörde. Rekabet gitgide azalıyor.
Şimdi yani Korelilere kaldı Android tarafında.
Evet, insanlar çok böyle çoğalıyormuş gibi görebilirler ama aslında azalıyor arkadaşlar. En azından bize şey lazım. İnovasyon yapan, yenilikçi ürünleriyle piyasaya gelen, tasarımsal açıdan geleceğin nereye gittiğini böyle gösteren bazı böyle öncü firmalara da ihtiyacımız var. Yani herkes Çinli marka kullanmak istemeyebilir.
Abi Android tarafında şimdi Samsung diyorsun. Samsung zaten.
Evet.
Çin tarafında 5 tane marka sayıyor. Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, OnePlus ama bunların hepsi 3 marka. Evet. 3 şirket.
Yani işte yani
Android aslında 4 şirketin tekelinde şu anda.
Ne yazık ki gitgide daralıyor piyasa. Mesela HTC diyorduk. HTC'den bekliyorduk bir şeyler. Ne bileyim yandan sıktığında evet işe yaramaz bir teknolojiydi ama bazı fonksiyonları yere getiren telefon falan filan diyordu. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyordu adamlar. Sony'den de bekliyoruz. Mesela şimdi 52 megapiksellik bir kamerayı derinlik algılayıcı başka bir sensörle birleştirip ortaya koyarsan sen bu fark yaratabilir. Adamların çok konuşulmadı mesela. Adamların slow motion'u Full HD'ydi.
Evet.
Biliyorsun. 960 FPS'yi Full HD'ye kayıt edebiliyorlardı.
720p yaparken.
Şu an piyasadaki bütün firmalar 720p yapıyor. Yani Sony kendi sensörlerini kendisi de kullanan. Bunları aslında devam ettirebilecek bir firma. Bekliyoruz bir şeyler. Ama şu da var. Şunu da altını çizeyim bak. Sony bugüne kadar sensörü kendi üreten ama çektiği fotoğraflarla piyasadaki en kötü fotoğraf çeken telefonlardan amiral bir tanesiydi. Gemileri. Amiral gemilerinde konuşuyoruz. Yani değişik bir firma ya. Sensörü üret. Öncü ol. İşe yarar bir cihaz ya da fonksiyon ortaya koy ama.
Yani zamanda da aslında mesela kompakt telefonlar ne kadar güzel. Evet. Telefon isteyenler için büyüğünün küçüğü gibi telefonlardı. Yüksek performanslı işlemci.
Android tarafında gitmedi o. Bak Apple'cılar satın aldılar biliyorsun. 5 sene yeni jenerasyon çıktı. SE diye çıktı. Ben 6 SE diyecektim yanlışlıkla ama SE modeli çıktı. Birçok iPhone modeli dedi ki ya bunun köşeden köşeye bir versiyonu da gelse. Android'de belki de kompakt serisiyle Sony bir devrim yapmıştı. Neden? Büyük telefonda ne varsa küçükte de o vardı. Donanım olarak, kamera olarak, özellikler olarak. Gitmedi ama ya.
Bazı şeyleri hep söylüyoruz yani. Bazen bazı şeyler hani pazarlamanın gücüyle aslında yaygınlaşabiliyor, popülerlik kazanabiliyor. Markalar hani onu kullanıcılar buluşturabilmek için çılgınca tanıtım bütçeleri harcıyorlar, paralar harcıyorlar. Bazen işte onu da yapamıyorsan teknolojinin de dönemin ihtiyaçlarının önündeyse tutmayabiliyor. İşte 4K ekran diyoruz mesela bugün. Hani
evet.
Sony bunu 3 sene önce denedi. Arayüzün hazır değildi. Ekrana sadece 4K dedim. Bugün evet. HDR ekranlardan bahsediyoruz. Bunu ilk deneyenlerden birisi. Sony'nin X3 modeli hem HDR çekip hem de HDR video gösterebilen nadir telefonlardan birisi.
Telefon.
Yani böyle yetenekleri vardı ama Sony'nin başka alanlardaki eksikleri de biraz cihazlar. Yani cihazların iyisini kötüsünü hep tartışık ama yönetimsel anlamda da yaşanan sıkıntılar, rekabete dahil olamama durumu markanın daha hızlı sönmesine sebep oldu.
Tabii yani tasarım şimdi kurtarmayabilir ama fiyatla kurtarırsın. Yine kullanıcının cezbedersin.
Mesela şimdi XZ3'e mesela desen ki $500.
Ya şöyle bir sıkıntısı da oldu Sony'nin. Sony o kadar kötü bir pazarlama ve şeyle ortaya çıktı ki ilk baştaki fiyatlarla. Sonradan telefonların fiyatı çok ciddi şekilde düştü Türkiye'de de. Hala daha düşük telefonların fiyatları.
Abi XZ1 mesela hani dönem için en iyi fiyat performans telefonlarından evet, birisiydi.
Ama kimse konuşmadı o dönem. Öylelerdi.
Ki son 1-1,5-2 seneye bakıldığı zaman da Android güncellemelerinde de en iyi markalardan birisi. Yani hızlı güncellemeye de verdiler. İşte Sony'nin bir şeylere ihtiyacı var. Az önce hani Xiaomi Mi 9 için video tarafında bir sıçrama olması gerekir diye yorumlarda bulunduk ya. Aslında Sony çıkıp dese ki ben bir kamera firması olarak bir takım teknoloji telefona koydum ve optik sabitlemede video olayını başka bir noktaya taşıdım. Yani belki çok uzun süre Sony'yi konuşuyoruz. Çünkü video olayı Android tarafının kanayan yaralarından birisi.
Ne yazık ki öyle. Nasıl düzeltirler bilmiyorum. Belki de çekirdekle ilgili bazı değişiklikler yapmaları lazım. Kodlarla yani.
Zamanında mesela hani Nikon denedi ya Android'li kamera. Belki Sony'nin Alpha ekibiyle beraber değil mi? Belki değişik bir şey yapmamız lazım bilemiyorum. Bir şeylere ihtiyaçları var çünkü.
Ya bir sonraki adım ne olacak? Hep beraber bu sene göreceğiz diye düşünüyorum ben.
Bu arada 6.5 inç boyutunda QHD Plus ekrana sahip olacağını söyleyelim. 6 GB RAM ve Snapdragon 855 gibi donanımlarında telefonla birlikte geleceği söyleniyor. Bakalım yüksek çözünürlüklü kamera, düşük ışık performansı ve bazı başka noktalardaki iddialı bir başarım Sony'yi tekrar en azından gündeme taşıyabilir. Çünkü Türkiye operasyonunda ne olacak artık bu saatten sonra yeniden yapılanma olur mu? Tekrar Türkiye için bir hareket olur mu?
Evet.
Bunlar hep soru işaretleri arkadaşlar. LG tarafında bir açıklama var. LG Mobil, LG'nin akıllı telefon üreten bölümü geçtiğimiz yılı $700 milyon kayıpla kapatmış. Yani LG zaten epeydir kar edemiyor operasyonu, telefon operasyonundan. Ha, diğer tarafları iyi gidiyor onu söyleyelim. Televizyon içinde, beyaz eşya içinde büyüyorlar. O tarafta karlılıkların yüksek olduğu sürekli dile getiriliyor ama telefon içinde maalesef sıkıntılı bir durum var. Ama LG tabii yaptığı açıklamayla demiş ki biz telefon işinden vazgeçmiyoruz. Yepyeni telefonlar geliştirip piyasaya sürmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Onlar da 5G'yi kırılma olarak gören ve 5G ile birlikte yeniden yükseleceğini düşünen markalardan bir tanesi.
Bunların 5G'yi değil de yeni daha uygun fiyatlı üretim teknolojilerini aslında kırılma olarak görmesi lazım. Yani bunlar şeyi göremiyor mu ya koca koca firmalar? Ya da görüyorlar konuşamıyorlar herhalde. Yani Çinliler adamın aynı telefonunun hatta daha iyisini kamera özellikleriyle, tasarımıyla, sunduğu fonksiyonlar, pil kapasitesiyle falan daha iyisini yarı fiyatına satıyorlar. Şimdi sen 5G'yi kırılma olarak görüyorsun da ne bekliyorsun? Çinlilerin daha pahalı telefon üretmesini mi bekliyorsun?
5G telefonunu yine oturur da $1000 çıkartırsan yine şansın.
Ya da hep beraber şey düşünüyorlar. Elbet bir gün Çinlilere bir ambargo koyarız. Dışarıda satışlarını engelleriz. Yani Çin'in dışına çıkamazlar. Biz de bu şekilde telefonlarımızı 2 kat 3 kat fiyattan satmaya devam ederiz. Yani herhalde düşünce bu.
Yani şimdi LG'de şöyle bir durum var. Android One'lı telefon yaptılar. Android One'ların en pahalısıydı.
Evet.
Şimdi G7 piyasaya çıktım.
Yani Android One'ın bile mantalitesini anlayamamış durumdalar.
V40'ı yaptılar. 5 kameralı telefon. Zaten görmedik bile. Dolayısıyla zaten geçmişten günümüze gelen kronik sorunlara bağlı bir algı var. Yani son telefonları telefon olarak kötü cihazlar değil. Onu söyleyelim. G7 iyi bir cihaz. Ve V serisinin son modelleri çok kötü cihazlar değil, evet. Ama belli bir noktadan sonra olay günün sonunda nasıl fiyatlandırdığınızla ilgili koyduğunuz fiyat çerçevesinde daha iyi donanımlara sahip olan telefonlar karşınızda sizi bekliyorsa ya da algı olarak daha güçlü markalar karşınızda duruyorsa ya fiyatı düşüreceksiniz ya da olmayan bazı başka özellikler daha koyacaksınız. Mesela ses dendiği zaman akıllar LG geliyor. Neden? DAC koyuyor. Evet. Kulaklık konusunda bir takım yatırımlar oldu geçmişten günümüze ama özellikle o kronik sorun algısından sonra kırılma yaratabilecek adımlar atmamaları herhalde sorunların merkezindeki unsurlardan birisi olsa gerek diye düşünüyorum. Samsung Galaxy S10 ailesinin lansmanında bir şey kalmadı. 20 Şubat'ta donanım haberi olarak Mesut orada olacak. Lansman Amerika'da gerçekleştirecek ama lansman yaklaştıkça tabii ki daha fazla sızıntı ve daha fazla bilgi. Belki bir pazarlama stratejisi olarak belki de kontrol edilemeyen bir durum olarak ortaya çıkmaya devam ediyor. En son çıkan bilgiler arasında mesela telefonların kalınlığı var Mesut. S10 Plus 7.8 mm kalınlığında olacakmış ki S9 Plus'la kıyaslandığı zaman daha ince bir telefon ve 4100 mAh'de de yani hissedilir şekilde daha büyük pille geliyor.
Ya şöyle bir şey var. S10 Plus eğer fiyatlandırma konusunda bize hayal kırıklığına uğratmazsa bence Android dünyasında yine çok konuşulan cihazlardan bir tanesi olabilir. Şimdi Samsung'un elinde kamera teknolojisi olarak da değişen diyafram özellikleri, video konusunda diğerlerine göre daha önde olması. Aslında çok uzun zamandır Samsung'da gece modu var.
Mesela yüksek çözünürlükte video.
Evet, yüksek çözünürlükte video çekebilmesi. Ekran konusu zaten rakiplerinden hep daha iyi.
Bugün zaten bak kamera konusunda şöyle bir şey var. Bugün S8 kullanan adam da kameradan şikayet etmiyordur muhtemelen.
Etmiyor. S5'ten beri kameradan şikayet eden Samsung'da tepe model kullanıcısı adam kalmadı zaten. Böyle de bir durum var. Bugün S7'ci olan adam memnun ya her şeyinden hayatından. Aynen. Değiştirsen mi değiştirmesen mi diye düşünüyor yani telefonu.
Şöyle bir durum var. Mesela bu telefonun kamera tarafında gece modunu mesela Samsung'un da Google ve Huawei'den sonra kullanacağı söyleniyor.
Zaten iyiydi gece çekimler aslında. Gece modu vardı Samsung'un. Sürekli üstünde çalıştı. Şimdi daha da iyi hale getirirlerse mesela ne sunacaklar? Merakla bekleyeceğiz. Güzel olan şey 3.5 mm'lik ses çekiminin hala daha devam etmesi. Bence önemli konulardan bir tanesi bu. Hepimizin kulaklıkları aldığı aksesuar mikrofonları falan var eğer kayıt yapıyorsanız. Ve bunları direkt dönüştürücüsü kullanabilmek benim için gerçekten önemli konulardan bir tanesi. İşimi yavaşlatan şeylerden bir tanesi dönüştürücü takmak. Bazen yanında olmuyor. Takamıyorsun yani bu kadar bir şey olmaması lazım. Ha tamam teknoloji kablosuza gidiyor. Iconix kulaklıkları var Samsung'un da. Apple tarafında istersen yine kablosuz alabiliyorsun ama bunlar ekstra para ödeyeceğim şeyler. Benim kaliteli bir kablolu kulaklığım varsa takıp kullanayım abi.
Ama hani böyle madem bizim için çok büyük bir olay hani akıllı telefon dünyasında gidişatımızı etkileyebilen bir kırılma noktası, bir mihenk taşı gibiyse S10 Plus, koy kutu içine güzel bir kablosuz kulak değil mi? Böyle bir...
Onu da verce aşkı. Sana 3.5 mm'de ses çeki var adamın yani. Devam
yok,
ediyor.
Yok, o zaten güzel bir şey ama madem hani o olguyu güçlendirmek istiyorsun...
Şey çok güzel erdi. İnceltip pili üstüne pili büyütebilmen. İnşallah Samsung'un başına geçen inceltip pili büyüttü dönemki şeyler gelmez.
Notedi vakası yaşanmaz.
Yani cebimizde alev almaz telefon.
4100 mAh tabii kritik. 4000 mAh standartını referans olarak kullanan hangi marka biliyoruz? Huawei var. Huawei tarafında işte P serisi ve Mate serisinin üst seviye modellerinde zaten epeydir biz bunu görüyoruz. Tabii hani telefon ne kadar verimli olacağı ve pili ne kadar iyi kullanacağını çıktığı zaman hep beraber görürüz ama verim konusu demişken akılları ister istemez tabii ki telefonun performansı ve kullanılacak işlemci platformu da geliyor. Önceki jenerasyonlarda olduğu gibi bu telefonun da hem Snapdragon 855 hem de 9820 Samsung kendi işlemcisini kullanan iki farklı versiyonu olacak. Şunu söyleyelim. Muhtemelen Exynos'ta da olur ama Amerika versiyonu için konuşulduğu için şimdilik Snapdragon 855 diyeceğim. Wi-Fi 6 standartını destekleyen ilk telefonlardan birisi olacak aynı zamanda.
Ya arkadaş ya Snapdragon 855 işte adam reklamını yapmış dünyada bilinen bir platform. Sen niye hala uğraşıyorsun? Ya da iki tane telefon çıkartma. Tek bir telefonun olsun her yerde. Ver Qualcomm'u 855. Ben 855'lisini istiyorum bu telefonu.
Ben de 855'lisini
istiyorum. Ya da en azından ülkede seçenek sun abi.
Yani şöyle bir durum var. Şimdi bak Geekbench sonucuna bakıyorsun. Tek çekirdek skoru 4500'de yani. Yani Apple'ın A12'sine şu an en çok yaklaşan platform bu.
Evet.
Ama Samsung'un zaten S9 Plus'ın 9810 Geekbench skoru da Android tarafında diğerlerinden daha yüksek. Bu tek başına gösterge değil. Samsung 9810'da bazı yazılımsal firmware hataları yaptığı için pil tarafında Snapdragon 845'li gibi değildi mesela telefonların verimliliği özellikle. Ama ortaya çıkan sonuç itibariyle Mesut. Mesela çok çekirdek performansı 855'li versiyonla benzer ama tek çekirdekle bakıldığında 3500'lere 4500 gibi bir skor var. Yani güçlü bir tasarım. 9810 çok güçlüydü ama Samsung'un o gücü kontrol etmesi ve yazılımla yönetmesi tarafındaki sıkıntılar nedeniyle aslında çok gündeme gelmiyordu. Fakat şimdi 9820, 8 nanometre üretim geometrisi ve bazı başka detaylarla belki daha çok konuşulabilir.
Yani umarız ısınan bir platform olmaz tabii. İnce bir telefondan bahsediyoruz.
Yeni bir soğutma anlayışının olacağını söylüyor ama detayı yok. Ben de merak ediyorum.
İncelttiklerine göre bayağı bir şey çalıştılar demek ki. Yani
çok ince bir artık yoğun bakır katman mı kullandılar bilmiyorum ama biliyorsun Note 9'da bayağı bir soğutma vurgusu yapmışlardı. Evet. Şimdi performansı bu derece arttırıp içerisine daha büyük pil koyup bir de şasiyi inceltirken termali daha iyi yönetmen gerekecek ister istemez.
Şimdi evet telefonları pahalı ama fiyatı bir kenara koyuyorum. Ülkemizde koyamıyoruz ama kenara koyduğumuzda şöyle bir durum var. Saat, kablosuz kulaklık almak istediğinde hepsini Samsung markası alıp memnun kalabileceğin engel firmalar.
Samsung'un bir ekosistemi var.
Tabii hepsini aynı markadan alıyorsun.
Akıllı hoparlörüne kadar evet aynı markadan alıp kendi içerisinde konuşan bir ekosistem kurma imkanı
var. Hatta televizyon da alıyorsun.
Televizyon aynen.
Ve hepsi konuşabiliyor birbiriyle. İşte televizyon telefona görüntü aktarabiliyor. Telefonun görüntüsünü direkt televizyona aktarıyorsun. Ekstra hiçbir aparata başka bir cihaza ihtiyaç duymuyorsun.
Aynen. Şimdi hep birlikte göreceğiz. S10 serisi Samsung için de çünkü çok kritik. Birazdan finansal değerlendirmeyi yapacağız zaten. Son birkaç yılın en kötü bilançosu ortaya çıktı Samsung'un mobil tarafı içinde. S10 ailesi de S10, S10 Plus ve S10e ismini taşıyarak essential olma ihtimali var o E'nin açılımı olarak. 3 farklı modelle gelecek. Belki 4. model olarak özel bir 5G versiyonundan bahsediliyor. S10 Plus'ın özel versiyonu için mesela 12 GB RAM ve 1 TB depolama gibi donanımsal seçenekler de var ki zaten Samsung geçen hafta 1 TB'lık mobil depolama biriminin duyurusunu yaptı. Fiyatı belki çok çılgın olacak bilemiyorum ama farklı seçenekler göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Olay yerinden zaten videolarda olacak.
Ya aslında telefonun heyecanlı kısmı pek kalmadı. Ben fiyatını heyecanla bekliyorum. Yani bana, fiyatı ne olacak?
Şimdi fiyatı tabii bilemiyoruz. Ben bu telefonun ucuz olacağını düşünmüyorum. Ama özellik tasarım ve telefon yarışına, telefon dünyasına getireceği, yarışa getireceği etki anlamında heyecan verici telefonlar olmuş.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Ucuz olmayacağını evet düşünüyoruz ama Samsung'un da politikasına baktığımızda bugün Note 9 evet pahalı bir telefon ama Türkiye şartlarında amiral gemileri için de sınıflandırdığında pahalı bir telefon değil.
Şimdi zaten sorunlardan birisi de orada. Bu telefonu 7000 liraya çıkarırsan Note 9 satabilir misin? Ya da 5500'e satan S9 Plus satabilir misin?
Evet.
Şimdi o tarafta ne kadar envanterde ürün var? Onları fiyat indirimi olacak mı? Onları indirirsen A serisini ne yapacaksın? A serisini indirirsen C serisini ne yapacaksın? Burada bir kısır döngü var.
Evet. Yani bugün Mate 20 Pro var. 7500 lira seviyesinde satılıyor yanlış bilmiyorsam.
Çok iyi bir telefon.
Çok iyi bir telefon. Ama Note 9 mu Mate 20 dersen Note 9'u hani es geçip Mate 20 almak için neden yok? Daha ucuzda Note 9 var kalemiyle. Yani zaten kalemiyle Android dünyasında tek bu adamlar. Bunu kabul etmek lazım.
Tek başına zaten kaleminden dolayı o telefonu tercih eden insanlar var.
Şimdi şöyle bir sürpriz yapsalar Türkiye için. S10 Plus gelse Note 9'un fiyatına. Note 9'un da fiyatını biraz aşağı çekseler. Güzel olur ya. İnsanımız düzgün bir telefon alabilsin yani gittiğinde.
Bana soracak olsan S9 Plus'ı örnek veriyorum 4000 liraya satsa. Note 9'u 5000 liraya satsa. S10 Plus'ı da 6000 liraya koysa.
Temiz.
Çok güzel bir ürün grubu olur.
Çok güzel olur.
İşte bak olayı çözdüm tamam mı? Yani Samsung Türkiye'nin ilacı bu.
Bu. Ya şimdi şunun altını çizmek lazım arkadaşlar. Neden LG, Sony, Samsung veya HTC çok hızlı büyüyen, kadrosunu inanılmaz genişleten her ülkede bir firmaydı. Birdenbire bu ucuz Çinliler karşısında bocalıyorlar. Hatta devam ediyor bu süreç. Bunu anlamak lazım. Bakın. Şimdi eskiden Çinliler yoktu. Apple vardı. Bir de Androidçiler vardı. Ne yapıyordu Androidçiler? Tepe model telefonu Apple'la aynı fiyata koyuyorlardı ya da biraz aşağısına konumlandırıyorlardı ki insanlar Apple'a gitmesin. Android almak için nedenleri olsun. Hani işte 1000 dolara Apple alamıyorsun. 700 dolara, 800 dolara Samsung alıyorsun değil mi? Böyle bir mantalite olsun. Alt taraftaki diğer telefonlar da yine pahalıydı. Ama amiral gemiye göre ucuz olduğu için Çinliler yok henüz ortada. Satmaya devam ediyorlardı. Bunlar inanılmaz karlılıklarla bu telefonları sattıkları için aynı Apple tarafında olduğu gibi her ülkede Türkiye dahil devasa merkezler kurdular.
15-20 kişilik ekipler.
15-20 kişi sadece bir birimde. Toplasan belki 150 kişi promotörlerle katsan binlerce kişilik ekipleri ulaştılar. O mağaza bu mağaza paralar yatırımlar Samsung özel mağazaları falan filan derken para su gibi geliyor ve harcanıyor tamam mı deli gibi de. Sonra Çinli kardeşlerimiz çıka geldi. Türkiye'de bir kişi var ya da iki kişiler ama telefonlar diğerinin yarı fiyata şakır şakır satıyorlar. Gelen gidiyor mağaza hava parası istiyor sana girmeyeceğim diyor. Xiaomi gibi firmalar kendi mağazalarını bile kurmaya başladılar tamam mı? Huawei bugün İzmir'de kendi mağazasının açılışını yapmayı planlıyor. Bu adam şimdi şey yapamadı. Binlerce çalışan var. Para gitmeye devam ediyor.
Abi.
Diğeri yarı fiyatına satıyor. Ona indirmesi için bunları kovması lazım. O da zor.
Xiaomi Türkiye'de yok. Temsilcisi yok. Ürünler resmi olarak gelmiyor.
He, düşün.
3 yıldır Xiaomi konuşuyoruz.
Evet.
Xiaomi telefonu nereden bulabilirim? Nasıl alabilirim? Ya benim son dönemde en çok izlenen videolarımdan birisi Çin'de Xiaomi telefon ararken.
Evet.
Çektiğim vlog. Niye? Çünkü markalar bu planlamaları yaparken dünya ekonomisinin orta uzun vadede nereye gideceğini öngöremediler abi. O 2010-2015 döneminde ekonomik olarak da dünyanın paranın çok hızlı harcanan tüketildiği, telefon dünyasında patlamanın yaşanan dönemde o akıma kapıldılar.
Bir de bu
planlamasını ve yedeklemesini, backup planı yani yedek planı yapamayanlar bugün işte çok konuşulmuyor.
Şimdi ağababaların en güvendiği şey neydi? Bunlar operatörlerde henüz yok. Operatör Temlik'le 46 vade, 36 vade satmaya devam ediyor tamam mı tıkır tıkır bunları? Hangisi operatörle çok yakınsa artık nasıl bir yakınlık bilmiyorum. o operatör o telefonu daha çok satıyordu şimdi. Evet. Şimdi ne oldu? Operatörleri de sınırladılar. Temlik'te, Taksit'te falan. Ne duyduk? Turkcell, Xiaomi ve Oppo telefon satmaya hazırlanıyor. Artık operatör de değişti mantarite. Pahalı telefon satamıyor ki operatör.
Gitti satamıyorsun yani abi. Yani şimdi Apple diyor ki 10 bin liranı alırım. Yani yeni telefonumu istiyorsan bir 10 bin liranı al. Mesajım gel bana bir 10 bin lira ver.
Nereden vereceksin abi?
Şimdi Huawei diyor ki 7500-8000 liranı alırım. Samsung diyor ki tamam Note 9 rekabette belki fiyatı nispeten daha cazibiyon ama 6 bin lira abi. Evet. Yani 6 bin liradan bahsediyoruz burada. Şimdi böyle bir durumda. Zaten insanın cebindik telefonlar da eskimedi Mesut. Şimdi S8 olan adamın telefon yani değiştirmesi gerek var mı?
S7 için ben geçen bir arkadaşa söyledim. Abi değiştireyim mi demiş. Değiştirmedim. Ne yapacağız?
Ben sana bir şey söyleyeyim. Samsung desin ki 2020'ye kadar S8'de de yazılım güncellemesini taahhüt ediyorum.
Kimse
değiştirmez. Değiştirmez abi. Evet. Telefon çünkü güzel.
Evet.
Bakıldığı. Tasarımı güzel. Hızlı. Kamerası pek çok kişiye yeter.
Gerçekten öyle.
Böyle bir durum var. Yani tüm bu tabloyu resmin işte büyük resme bakıldığı zaman bu noktaya geleceğini öngöremeyenler bugün yok. Bu noktaya geleceğini öngören hatta dünya ekonomisi daralırken çift taneli bir Huawei gibi marka da işte o 2010'larda bunu HTC'yi izleyen marka.
Evet.
Bugün HTC'nin ibretle baktığı marka oldu.
İşte HTC falan gitti. Mesela HTC de hep söylerler o firma içinde. Telefonlar satmaya başladı. M7, M8 başarılarından sonraki alt modeller deli gibi satıyordu operatör kanallarında. Çok büyüdüler. İnanılmaz büyüdüler. Onlar da cüsseli markalar gibi oldular. Promotörler, harcamalar, mağazalara girmeler falan filan bilmem ne. İşler kötü gitmeye başladığında işte önünü alamıyorsun. Çünkü masrafların çok yüksek bu sefer.
Demiş yani o M10 zamanında Peter Cho, HTC'nin efsane CEO'su, tüm çalışanlara yani ürünü kötü eleştirip dünyada kabul görmüş. Yani rekabette ilk sırada değilsin. Sen bütün çalışan HTC diye bağırıp bizim cihazın en güzeldi. Yani adam böyle inanmış. Saygı duyuyorum. İnanabilirsin. Benim yaptığım her ürün dünyanın en iyisi diye düşünebilirsin ama realite ona uymadığı zaman.
Abi
dışarıdaki
koşu da
farklı olduğu zaman.
Ürününe aşık olan adam kaybediyor sektörde.
Abi niye? Çünkü
evet, aşağı yukarı
ak gözünü takıyorsun. Ben bildiğimi okudum dersen işte diyorsun. En iyisi bu dersen bir yerden sonra gitmediğin işte örneklerini aslında bolca konuşabiliriz ama saatler sürer diyerek diğer haberimize geçelim. Tabii dünya ekonomisindeki daralmadan bahsediyoruz. Bunun büyük markalar üzerinde belli başlı etkileri de var. Mesela geçtiğimiz hafta içerisinde Apple ve Samsung finansal değer sonuçlarını açıkladı son çeyrekle ilgili olarak. Önce Apple'a başlayalım. Apple zaten haftalar öncesinden son çeyrek bilançosunun beklentilerinin altında kalacağını, özellikle iPhone tarafında bir gerileme öngördüğünü söylemişti. Paylaşmıştı bu bilgiyi. Ortaya çıkan rakam da zaten gösteriyor. iPhone satışları son çeyrekte %15 düşmüş durumda. Bu da Apple'ın paylaştığı bilgilere göre büyük oranda Çin ve sonrasında gelişmekte olan bazı ülkelerde doların güçlenmesine bağlı olarak fiyatların yüksek kalması ve kullanıcıların yeni telefon almaya çok gitmemesi.
Bu arada haber şöyle. iPhone satışlarından kazanılan gelir, kar %15 düşmüş. Yani iPhone adedinde ne kadar bir düşüş var bilinmiyor. Hangi modelden ne kadar satıldı?
Satış rakamlarını açıklamıyorlar.
Onlarda 10R şu anda şey deniyor. Yani amiral satan gemilerden bir tanesi deniyor. En çok sattıkları telefon deniyor. Ama geçtiğimiz senenin karına baktığımızda 10R ondan daha düşük fiyatla satılan telefonlardan bir tanesi ki firmanın 10 satışlarından memnun olduğu hep söylendi.
Bu arada onun da mesela refurbished versiyonu 10 R fiyatıyla yeniden piyasaya sürmeye başlamışlar.
O da enteresan
bir mesela. Tuhaf bir durum var. Tabii Apple geçmiş sene şunu söyledi. Dedi ki artık biz finansal sonuçları açıklarken adetleri paylaşmayacağız.
Evet, sadece karlılık.
Sadece karlılık paylaşıyor. Ama bazı başka yeni bilgiler vermeye başladılar. Mesela son çeyrek bilanço değerlendirmesinde Apple ilk defa dedi ki 1.4 milyar civarında bizim aktif cihazımız var kullanılan. Bunların 900 milyon iPhone, şey gerek anlarda muhtemelen iPad'lerden oluşuyor.
Evet.
Aslında bakıldığı zaman biz dünya nüfusu 8 milyar baz alırsam 1.5 milyar aktif Apple üründen bahsediyoruz.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu iPhone satışlarındaki gelirden düşüş. Yoksa servislerden, sağ satışından falan filan baktığınız adamların yüzü gülmeye devam ediyor. Ekstra olarak yaptıkları karlılık ve kazançlarını, çeyrek kazançlarını karşılaştırdığınızda hala devasa paralar kazanmaya devam ediyorlar. Ama yatırımcı Amerikalı bunu pek sevmiyor. Amerikalı istiyor ki sürekli olarak
her
kazançlar
şey büyüyün,
artmaya
her yer
devam
büyüsün.
Etsin. Sürekli büyümeye devam etsin. Şimdi işte Apple tarafında konuşulan konulardan bir tanesi yatırımcıları memnun edebilmek, düşen hisse senetleri değerlerini bir tekrar toparlayabilmek için ki servislere yatırım. Çinlilerde de bugün konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Xiaomi'nin de mesela çok fazla ilgi odak alanlarından bir tanesi bu. Cihazı ucuz satayım, servislerden kazanayım diye. Mesela yeni film servisine girecek Apple. Ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Bakalım film satışlarıyla beraber tekrar bir yükseliş görecek miyiz? Çünkü Apple ürünlerinde, gerçi bu bütün firmalar için geçerli bir durum var. Mesela diyelim iPhone alıyorsunuz. iPhone kullanıcılarının en çok tercih ettiği dizüstü bilgisayar markası MacBook oluyormuş. Yani iPhone satışlarının iPad, MacBook satışlarının da arttırdığı etkisi Apple tarafından söylenen, görünen konulardan bir
çünkü
tanesi.
Çünkü adam diyor ki ya telefon iyi yapmışsa bilgisayar herhalde iyidir.
Evet ya bir de aynı ürünleri kullanmak istiyor. Aynı markayı eşleştirmek istiyor insanlar. Bu deneyimi devam ettirdikleri için de Apple ürünlerinin hepsinin birden telefon satışlarıyla beraber yükseldiğini görüyoruz.
Gerçi şöyle tuhaf bir durum var. Mesela şimdi iPad için mesela bir gerilemeden bahsediyoruz ya. Mac satışları mesela son şeye %9 artmış. Giyilebilir cihazlarla ilgili satışlar %33 artmış.
Ki dizüstü fiyatları arttırdılar. Aynen, yani arttırdılar. Fiyatlar artarak devam ediyor o tarafta.
Tabii şimdi yeni iPad'ler çok büyük oranda olumlu tepki görünce evet. Piyasada %17 seviyesinde bir artıştan bahsediliyor orada.
Tablet piyasasında artıştan bahsediyoruz. Bu da enteresan.
Daralan tablet piyasasında bir artıştan evet. Bahsediyoruz. Çünkü dünyada tablet piyasası büyümüyor bakıldığında. Ve şöyle bir durum var. Apple'ın yine verdiği bir takım bilgiler çerçevesinde şöyle yorumlar yapılıyor. Apple Watch tek başına bir şirket olsaydı dünyanın en büyük 200 şirketin listesine girebiliyor. 200. şirket galiba 14-15 milyar dolarlık bir bilançoya sahip. Yani demek ki 15 milyar dolarlık bir saat operasyonu var Apple'ın. Sadece saat başına bakıldığı zaman bile böyle bir tablo var.
Mesela Apple şeyi iyi yönetemedi. Apple TV şu anda en gereksiz cihazlardan bir tanesi olmaya doğru gidiyor. Ama bu film servisiyle beraber belki Apple TV'yi tekrar her eve sokmanın bir yolunu bulabilirler.
Şimdi şöyle bir durum var. Bir bilgi var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Derin diyor ki Apple HomePod'dan, akıllı hoparlöründen para kaybediyor cihaz olarak, cihaz satışından. Apple TV'yi de maliyetine satıyormuş. Oradaki amaç bütün içerikten para kazanmak büyük olabilir. Cihazları evet. HomePod tarafında belki Apple Music. Zaten Apple TV tarafında işte iTunes üzerinden film dizi kiralama gibi.
Zaten Apple TV, Apple logolu bir cihaz olarak baktığımızda iOS uygulamalarını çalıştırabileceğiniz birçoğunu en azından. Şey bir cihaz, Apple ürünlerinin içinde en uygun fiyatlı cihaz gerçekten de.
Ki şimdi belki Apple'ın daha uygun maliyetli bir 4K TV benzeri belki stick olarak yani USB bellek tarzında bir donanımla çıkarabileceği söyleniyor. Çünkü belki bu yılın sonlarına doğru Apple merakla beklenen o film servisini duyurabilir. Halihazırda birkaç yıldır ciddi paralar harcayarak ünlü yönetmenleri, yapımcıları, filmler, diziler çektiriyorlar. Bunların hepsi şu an mutfakta toplanıyor. O tarafta çünkü şöyle bir analiz var. 2019'da Mesut tüketici elektronik ürünlerine bakıldığında ki bunun içerisinde sadece telefon, bilgisayar gibi düşünmeyelim. Streaming servislerini dahil ediyorlar. Film ve müzik gibi. En hızlı büyüyecek olan streaming tarafı. 25-26 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Ama telefon tarafı için mesela büyüme öngörülmüyor. Belki en iyimser tablo %2 büyüyebilir deniyor. O da daha çok fiyat performans odaklı ürünlerde. Hazır böyle potansiyel varken işte Apple, Walt Disney ve bazı başka markaların bu sene Netflix'e, Türkiye'de olmasa bile HBO ve Amazon gibi platformlarda rakip olacağını göreceğiz.
Netflix'in işi oldukça zor çünkü Apple oldukça yüksek paralar ayırmış durumda. Ve bu işe girdiğinde MacBook'u, iPad'i, yanında iPhone olan kullanıcılar bu serviste bir denemek isteyebilirler. Telefondan da hazır kurulu çünkü. Netflix uygulaması gibi sonradan çekmek gerekmeyecek.
Bir de Samsung'da da işbirliği başladı. Televizyonlara da geliyor. Evet. Yarın öbür gün başka markalara da o dağılır diye tahmin ediyorum. Samsung belki işbirliği olarak ayrıcalıklı bir lansman partneri oldu ama yarın öbür gün LG ve diğer markalarda olursa da şaşırmayız.
Apple'ın şunu merak ediyorum sadece. Mesela Apple'ın Android'deki Apple Music uygulaması dünyanın en leş uygulamalarından bir tanesidir. Çok yani kötü. Sanki böyle yok gibi bir şey çalışmıyor.
Safari sanki farklı mı?
Çocuklara yazmış gibi.
Evet. Değil mi? Yani, ya da iTunes.
Aynen. Şimdi merak ediyorum sadece bu film uygulaması nasıl çalışacak?
Ama hakikaten Netflix tarafında tabii tek o değil. Mesela bugün Marvel yapımları işte Disney'e kayıyor.
Evet.
Yani sadece onlar için Netflix'e abone olan etrafında insanlar var.
Birçok insan var.
Bakalım onlara göre herhalde bir planlama içerisine gireceklerdir diye tahmin ediyorum. Son olarak Samsung'un da cep telefonu tarafına bakalım. Çünkü finansal raporunu paylaşan firmalardan birisi de onlardı. Cep telefonu bölümü son birkaç yılın en kötü bilançosunu açıklamış durumda. Ekonomik daralmaya bağlı olarak zaten özellikle Çin telefon pazarı 2013 seviyesine düşerken Mesut fiyat performans odaklı cihazlara özellikle bunlar Çin menşeli cihazlar, Çin markalı telefonlar gibi de düşünebiliriz. İlgi artarken Samsung'un ürün gamına bakıldığında hani amiral gemisi sınıfı telefonları ayrı konuşuyoruz ama alt ürün grupları Çinli muadeliyle rekabet edebilecek fiyat performans dengesini sunamadığı için olsa gerek yarışta biraz geri kaldılar ve ortaya çıkan sonuçta aslında çok sürpriz olmadı bence.
İşte Çinlere kaybeden firmalar Apple'la Samsung şu anda. Çin'de kaybeden firmalar aynı zamanda. Hindistan'da Çin'de zaten da kaybettiğiniz zaman.
Zaten Hindistan'da Xiaomi'nin
hakkında yetiyor. Şu anda büyümekte olan pazar ikisi var. Yani daha çok telefon satabileceğiniz ki Çin'de de bir duranlık yaşandığı söyleniyor. Sadece hani fiyatlar değil aynı zamanda diğer Çinli firmalar da belki ileride satışta zorlanacak. Akıllı telefon dünyasında bambaşka şeylerin yaşandığını göreceğiz 2019-2020'de. Hayırlısı diyelim. Umarım fiyatlar düşme, teknoloji artmaya. Biz daha ucuza daha iyisini almaya devam ederiz. Ama şu anda da daha iyisini, daha yenisini almamıza gerek kalmadı zaten. Eğer 2 sene önceki bir telefona sahipseniz, iyi bir telefona, bugün onu kullanmaya da devam edebilirsiniz.
Samsung tabii bu Çin akımına rekabet edebilmek adına bazı yeni ürün grupları çıkaracak. Mesela Galaxy M serisi. M20 diye bir modelin yayın öncesinde bir incelemesi, yurt dışına çıkan incelemelerine bakma şansım oldu. İşte Damla çantik tasarımına geçildiğini görmekteyiz. Aslında Çin'in telefonlarda gördüğümüz tasarım anlayışının çok büyük benzer bir formu var Samsung tarafında M20 modelinde. Mesela 5000 mAh pil koymuşlar Mesut. Kamera tarafında fena değil gibi görünüyor ama Exynos'un yeni bir platformu var. Yani Geekbench'e tek çekirdek skor 1300'ler seviyesinde gezen. Hani performans olarak bakıldığında 200-250 dolar bandına konulanması bekleniyor. Yani Samsung'un hani belki de o tarafta da belki Snapdragon 710 kullanması lazım.
Yani bence Qualcomm'a geçse iyi olacak. Samsung işlemci kısmında özellikle zaten şöyle bir şey var. Qualcomm'a karşı bu firmaların en çok kaybettiği kısım artık üst seviye değil. Orta ve alt seviye. Orada hiçbir başarılı ürünlerini gösteremiyorlar, kullanamıyorlar. Qualcomm'a bence tepe modelde de Samsung geçse iyi olur diyoruz ama bakalım. firma neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Evet,
gerçekten öyle. Mobilyon Kongresi'nde Galaxy M-Series'ini görme şansımız olacak. Daha önce iddia edilen bir seriydi ama artık ürün piyasada, incelemede çıkmaya başladı. Türkiye'ye gelmeden önce biz Mobilyon Kongresi'nde görürüz diye tahmin ediyorum. Belki sen Xeon lansmanı da görebilirsin. Bilmiyorum orada nasıl bir fuay alanı yapacaklar ama zaten gördükçe videolarını paylaşmaya devam ederiz. Bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni bir mobilitede görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.